Ayrım 1. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal. Türü roman. Yapı Kredi Yayınları, 3. baskı, İstanbul, Nisan 2007. ISBN 978-975-06-0744-8. Bu kitap 615 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Temmuz 2012. Arka kapak. Kimsecik Dağları Bekleyen Korkunun Yıkıcı Gücünün 3 kitaplık dev efsanesidir. Korku insanın benliğini parçalarken bu insanlık durumundan büyük bir trajedi doğar. Ama çocuklar korkuya yenik düşmez, üstüne yürürler. Üçlünün 3. kitabı, Kanın Sesinde katliamların korkularıyla yürekleri dağlanmış çocuklar, insanlığın büyük macerasının devamıdırlar. Çocuk korkuya inat sevgiyi yeşertirken yol arkadaşı kendini sürekli yeniden yaratan doğadır. Yaşar Kemal dünyanın en büyük yazarlarından biridir. Harry James Cargas, St. Louis Post Dispatch, ABD. Yaşar Kemal, insanoğlunun çektiklerini hırs dolu bir beceriyle anlatan yürekli bir yazardır. O isyan ve öfkesini insanlara karşı Batı yazarlarında az görülen bir güvende desteklemesini bilmiştir. Kanın Sesi, Kimsecik 3. Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'nin Hemite, bugün Gökçedam köyünde doğdu. Komşu Burhanlı köyünde başladığı ilk öğrenimini Kadirli'de tamamladı. Adana'da ortaokula devam ederken bir yandan da çırçır fabrikalarında çalıştı. Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 1940'lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943'te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtları yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü. Bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük, daha sonra arzuhalcilik yaptı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salıverildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951-63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 1952'de ilk öykü kitabı Sarı Sıcağı, 1955'te kendine büyük bir ün kazandıran ilk romanı İnce Mehmet'i yayımladı. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967'de haftalık siyasi dergi Ant'ın kurucuları arasında yer aldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 1974-75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin ilk başkanı oldu. 1995'te Der Spiegel'da yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl Index on Censorship'de yayımlanan Türkiye'nin üstündeki kara bulut başlıklı yazısı dolayısıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi, cezası ertelendi. Şaşırtıcı imgeleme, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal, 1973'ten bu yana Nobel Edebiyat Ödülü adayıdır. Yapıtları 40'a yakın dile çevrilen Yaşar Kemal, Türkiye'de aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra yurt dışında aralarında Uluslararası Gino Del Duca Ödülü 1982, Legion d'Honneur Nişanı, Komandör Payesi 1984, Fransız Kültür Bakanlığı Commander de Art de Lettres Nişanı 1993, Premier International Catalunya 1996, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün 1997'de bulunduğu 19 ödüle değer görüldü. Birinci kısım. Zero Hat'ın mağaranın söbe, karanlık, yarım kavak boyu uzunluğundaki kapısının önünde, kırmızı kayalığın ucunda, kalabalığın ortasında durmuş, kucağındaki tor top olmuş kas katı çocuğu ne yapacağını bilemiyor, sağa sola ileriye, dümdüz ovanın bittiği gavur dağına bakıyor, oraya dikilmiş öyle durup duruyordu. Kalabalık da hiç kıpırdamıyor, gözlerini anasının kucağındaki çocuğa dikmişler bekleşiyorlardı. Anasının kucağındaki Mustafa gözlerini bir daha açtı. Mağaranın kapısındaki kalabalığa baktı, sonra da kapadı. Gecenin ortasında, karanlığın içinde köyün üstüne çökmüş kırlangıçların sesleri kayalıklarda yankılanır. Geceyi, dağları sallarken çocuk köyün ortasında köpeğiyle yan yana durmuş, büzülmüş bekliyordu. Karanlık gittikçe koyulaşıyor, göz gözü görmez, dağlar kırlangıç sesleri uğultusundan bir inip bir kalkarken çocuğun gözlerinin önünde bir top kıvılcım patladı. Tırtıl Hüseyin Usta'nın demirci ocağında patlayan kıvılcımlar gibi. Kıvılcımlar yandı söndü, yandı söndü. Mustafa kendisini kale boynunda mağaranın üst başında buldu. Ayakları onu alıp mağaranın içine çekiyor, çocuksa oraya gitmemek için direniyordu. Ama ne kadar direnirse dirensin, ayaklarını bir türlü yenemiyordu. Mağara ağzını açmış soluklanıyor, bütün yöredekileri, kuş, kedi, ejderha, çıngıraklı yılan, ortalıkta ne varsa içine çekiyordu. Mağaranın tam önünde bir top kıvılcım patlamış, Mehmet'le uzakta durup orada bu top top patlayan kıvılcımları korkularından iki kat olarak seyretmişler, mağara bir solukta yalım toplarını içine çekince de gözlerini kapatarak yere kapanmışlardı. Ateş böcekleri gene kaleden aşağıya, sağdan soldan mağaranın önüne sağılıyor. Mağarada yeri sarsarak soluklanıyor. Karanlıkta harmanlayarak yağmur gibi kaleden aşağılara sağılan kıvılcımları bir çekişte kaynaştırarak içine alıyordu. Kıvılcımların arkasından Mustafa gitmek istemiyor. Ayağını kayaya dayamış direniyor. Mağarada durmadan soluklanıyor, onu içine çekiyordu. Onu bir yangın, bir yalım içine almış götürüyor, kelleleri koparılmış kedi yavruları miyavlayarak, sağdan soldan kanlar saçarak, kalenin burçlarından mağaranın ağzındaki kayaların üstüne dökülüyor, oralarda zıplıyor, oynaşıyordu kesik başlarından kanlar saçarak. Yukarıdan kedi yavruları yağıyor, salmanın kanlar saçan hançeri kalenin yöresinde uçarak dolaşıyor. Orada da salmanın kesik başı kesip köye gönderdiği çoban başının kesik başıyla birlikte bir gözüküyor bir yitiyordu. Kırlangıç seslerinin yerini kedi miyavlamaları aldı. Mağaranın önünde bir top ateş böceği kıvılcımı patladı. Mağara korkunç bir fırtına estirerek yamaçtaki taşları yuvarlayarak ateş böceklerini içine çekti. Arkasından da Mustafa'yı aldı götürdü. Mustafa mağaraya girince mağaranın tavanına sıvanmış binlerce yarasanın soluğunu sırtında duydu. Mağaranın en dibine, kuytusuna gitti, oraya büzüldü. Bir topak oldu, titremesi durdu, dondu. Kas katı kesilirken biraz ilerisinde turuncu, uzun saçaklı, kuyruğunu savurarak uçan akkuşu gördü. Akkuş bir anda bütün ışığını salarak mağarayı baştan ayağa aydınlattı. Ortalığı gündüz gibi etti. Mustafa'nın aklından geçti. Akkuş beni buradan kurtar diyecekti, ağzı açılmadı. Çocuğunu mağaranın dibinden almış, kas katı çocuktan bir can belirtisi bekliyordu. Çocuğun gözlerini açıp kapadığını görmemişti. Kas katı hem de buz kesilmiş çocuğun koltuğunun altı sıcacıktı. Demek ki oğlu yaşıyordu. Elini çocuğun yüreğinin üstüne koydu. Çocuğun yüreği de kütür kütür atıyordu. Zero Hat'ın sevincinden deliye döndü. Daha mağaranın ağzında olduğu yerde durup duruyor, arada bir de dönüyor mağaraya bakıyordu. Mustafa'nın şu yeryüzünde en çok korktuğu yerin burası olduğunu anımsıyordu. Çocuk aşağıdaki yoldan geçerken bu kalenin düz kayalığına açılmış dik yokuşun üstündeki karanlık ağzı mağaranın önüne gelince tek başınaysa alıyor yatırıyor, soluğu uzak tarlalarda kanter içinde alıyor, bir daha da yönünü kaleye dönmüyordu. Tek başına değilse mağarayı geçinceye kadar gözlerini kapatıyor, yanında bir kimse varsa titreyerek onun eline sarılıyordu. Köyde Mustafa'nın bir gün bu mağaraya yaklaşırken kayanın üstünde başı koparılmış 5 kedi yavrusu gördüğünü, korkusundan dilinin tutulup hasta yattığını, bir daha da ne pahasına olursa olsun oralardan geçmediğini herkes biliyordu. Bir de Zero, Salman'ın Mustafa'yı bu mağaranın önüne getirip çocuğu korkudan çıldırttığını, o günden sonra da çocuğun ona can düşmanı kesildiğini de sezinlemiş, daha sonraları da Mustafa Salman'ın ona yaptıklarını ya ağzından kaçırmış ya da ateşliyken sayıklamıştı. Çocuk ortadan gidince bütün köy Allah onlardan razı olsun, Atlı yaya gece demeden, gündüz demeden, kaç gün yolları beyleri dağ taş aramışlar, bir türlü bulamamış. Mustafa'yı babasını öldüren Salman'ın kaçırarak kellesini kestiğine inanmışlar. Sabahlara kadar kuşlar gibi çığırışan Zero Hatun'la birlikte Mustafa'nın üstüne ağıtlar yakmaya başlamışlardı. Her anda gözleri gedikte Salman'ın çoban başının kellesini eline verdiği gibi Mustafa'nın da kellesini elinde sallaya sallaya getirecek, getirdiği kelleyi Zero Hatun'un yanmış konağının avlu kapısına asacak Cemşid'i bekliyorlardı. Mustafa'dan herkes umudunu kesmişken kuş olan Mehmet, "Zero Hatun teyze, Zero Hatun teyze!" diye koşarak gelmiş Mustafa'nın yerini ona söylemişti. Zero Hatun'sa bu dünyada çocuğunun en çok korktuğu, korkusundan deli divaneye döndüğü yer olan mağaraya giremeyeceğini bildiği halde gene de bir umut diye oraya koşmuş, çocuğunu mağaranın dibinde bir topak görmüş, onun ölüsünü bile bulduğuna sevinmişti. Üstelik şimdi çocuğu soluk alıyordu. Zero Hatun kalabalığın önünde dizlerini karnına yapıştırarak yüz yuvarlak bir top olmuş, kas katı kesilmiş oğlu kucağında dalmış gitmiş, yüzü de her an ışıyarak bekliyordu. Yanına Topal Abbas Usta gelinceye kadar da bekledi. Abbas Usta, "Ne durdun da kaldın orada Zero Hatun?" diyerek onun koluna dokundu. Zero Usta'nın sesini duyunca kendine geldi. Abbas Usta eğildi, anasının kucağındaki çocuğa baktı, saçlarını okşadı, nabzını tuttu. Çocuğun yüreğinin sağlıklı işlediğini anlayınca da ağzı kulaklarına vararak pos bıyıklarıyla güldü. Zero Hatun onun gülümsediğini görünce yüreğine su serpildi, gülümsedi. Onun gülümsediğini gören kalabalıkta da bir sevinç dalgalanması oldu. Abbas Usta, "Demedim mi, demedim mi Mustafa'ya bir şey olmaz?" dedi, gülmesini sürdürdü. "Dedin kurban olduğum ustam." Mustafa anasının, Topal Hacı Abbas Usta'nın sıcak, sevinçli, öfkesiz seslerini duyunca kendine gelmeye başladı. Bedeni yavaş yavaş çözülüyor, yüreğinden bütün bedenine ağır ağır yükselerek bir sevinç yayılıyordu. Önde Topal Abbas Usta, onun arkasında Zero Hatun, onun ardından da kalabalık yürüdüler. Kale boynuna varırlarken Abbas Usta Mustafa'yı Zero'nun kucağından aldı. Onun güçlü kollarında çocuk daha rahattı. Ve Abbas Usta'nın onu kucağına alması onu sevincinden deli etti. Neredeyse kuş olup ustanın kucağından uçup gidecekti. Gözlerini açtı, başını sağa sola arkaya önüne çevirerek yüreği yandan yönden arkadan ilerleyen kalabalığı gözden geçirdi. Sevinci gittikçe kabarıyor, içinden Abbas Usta'nın kucağından yere atlayaraktan kalabalığın önüne geçip elleri belinde durmadan bir sevinç kasırgası gibi gülmek geçiyordu. Abbas Usta'nın kucağında kale boynuna geldiklerinde az ileride küçük kuşunu gördü. Kuş bugün lekesiz, apak bir dona girmiş, bir ışık bulutu içinde ipiltiye boğulmuş, gergin kanatlarıyla uçuyordu. Topal Abbas Usta, Mustafa'nın ağırlığı altında terlemiş, topallığı da artmıştı. Mustafa'nın burnuna tuzlu bir ter kokusu geldi. Ter kokusundan sonra kalabalığın ayakları altında ezilen kekiklerden de acı bir koku yükseldi. Mustafa tam bu sırada da kuş Mehmet'le göz göze geldi. Mehmet ona göz kırptı. Çocuğun göz kırpmasını kuş da gördü. O da ışık bulutu içinden bir an sıyrılarak tam Mustafa'nın önüne, burnunun ucuna geldi, kanat çırparak göz kırptı. Mustafa da bunların arkasından hem Mehmet'e hem de küçük akkuşa dilini çıkararak göz kırparak karşılık verdi. Kuş yukarıda vıcırdaşarak, sanki yukarıda vıcırdaşan bir kuş değil de yüz kuşmuş gibi sesini çoğaltarak, kanatlarını sevinçle titreştirerek şakıdı. Artık bu kadar sevince Mustafa dayanamazdı. Abbas Usta'nın kucağından atladığı gibi soluğu Mehmet'in yanında aldı. O önde, Mehmet arkada, üstlerinde de bir ışık yumağı içinde ipiltilere boğulmuş, ak kuş kale boynundan ırmağa aşağı koşmaya başladılar. Kalabalık arkalarından baka kaldı. Cinler almışlar da çocuğu, bu mağaraya atmışlar. Öldürmemişler öksüzü, öldürmemişler fıkarayı. Cinlerin padişahı da onun elinden almış Mustafa'yı. Elinden almış Salman'ın. Salman onun kellesini kesmeye can atıyormuş. Onu kaçırmış gece yarısı Salman. "Söyle bakalım Mustafa," demiş, "ben babamı öldürdüm. Sana ne ulan? Zero anam benden ne istiyor? Beni öldürmek için ne demeye bütün varımızı yoğumuzu elin yalancı, beş para etmez adamlarına pay etti. Benim de senin kelleni keserekten şol Adana, şol Kocamaraş, şol Antakya bedenlerinin kapısına, alanlarının ortasına asmam iktiza etmez mi? Ve hem de aleme ibret için." Mustafa konuşmaz. Konuşacak ne kalmış ki? Salman'ın elinde hış hışı hançer, İsmail Ağa'nın yüreğinin başına soktuğu, daha şorul şorul kanayan o gün bugündür. Salman'ın hançerinden boşanan kan durmuyormuş. Amanın iller, kulunuz, kurbanınız olayım, bir hançerde durmadan yıl 12 ay hiç kanar mıymış? Bu hançer kanıyor, babasının kanı hançere geçmiş. Havva ana düşünde görmüş, İsmail ağayı öldükten sonra. Şu dağın üstüne kızıl kanlar yağmur örneği hışımlayarak yağmış. Arkasından da kanlı hançerler, ağızlarında ışıltılar yere sağılmışlar. Salman Mustafa'yı saçlarından yakalamış, çenesini yukarıya kaldırmış. Hançeri basacakken cin padişahının kızı salkım saçak bir kuş donunda gelmiş, vıcırdaşarak üstlerinde dönmeye başlamış. Öyle bir kıyamet koparmış ki yukarıda Salman'ın eli ayağı çözülmüş. Hançer elinden kaymış, yere çakılmış dimdik ve hem de kanamaya başlamış. Ve hem de Salman Mustafa'nın boynuna sarılmış, kanlı yaşlar dökmüş. Ben babamı öldürdüm. Babamın biricik yadigarını nasıl öldürürüm? Allah benim gözümü kör etmiş. Ağan Salman'ı bağışla Mustafa'm demiş. Ben bize çok kötülük ettim. İşte gül gibi babamızı öldürdüm de ikimizi de öksüz, yuvamızı da ıssız koydum demiş. Çok zarılamış. Yere çakılı hançerden bir pınar gibi şakır şakır kan kaynıyormuş. Mustafa onun boynuna sarılacakken yukarıdan yüzlerce kuş inmiş. Her birisinin kanadının uzunluğu iki dam boyuymuş. Salman inen azman kuşları görünce kaçacak delik aramış. Korkusundan yere yapışmış. Beni bu kuşların elinden kurtar kardeşim Mustafa diye yalvarmış. Kuşlar Mustafa'yı kanatlarının üstüne almışlar. Cin padişahının buyruğuyla getirmişler çocuğu. Dünyada onun en çok korktuğu bir mağaranın içine atmışlar. Cin padişahı Mustafa'yı denemek istemiş. Neredeymiş o cin padişahı? Akçadeniz'in öte yanında. Tuzlayayım da korkmayın he mi? Cin padişahının kızı da Mustafa'ya sevda bağlamış. Kuş doluna girerek de her gün Mustafa'nın yanına gelirmiş. Sonra da silkinip bir güzel dünya güzeli kız olurmuş.
Bunu nereden duydun sen, nereden?
Nereden duyacak? Aşık divane veliden.
Ne varmış yani? Aşık divane veli bilmez mi?
O cinler periler padişahının hem de Şahmeran'ın saraylarını bilir.
Şahmeran'ın sarayı Yılan Kale'de, işte şurada, burnumuzun ucunda.
Aşık veli onun mekanını bilmez mi?
Mustafa Şahmeran'ın çocuğunu Yılan Kale'nin orada bir kartalın elinden almış. Çoban başının kesik başıyla oynarken.
Şahmeran da dile benden ne dilersen, dile benden demiş. Mustafa'dır düşünmüş.
Hiç de düşünmemiş.
Senden dileyim ey yılanların padişahı. Senden dileyim benim babamı öldüren Salman'ı elinden kurtar demiş.
Babamı öldüren hançer daha onun elinde.
Şahmeran'ın kızıdır, bir kuş doluna girmiş. Mustafa geldi, nar ağacının üst başında durdu. Kayaların arasında boyu kadar büyümüş, çiçeğe durmuş. Baştan ayağa maviye kesmiş sütleyenin dibinde bir şeyler arandı. Karşıdan Salman elinde uzun çift ağızlı yalbırdak hançer koşarak geldi. İsmail Ağa kayanın üstüne oturmuş, gülerek, o hep gülerdi, yanındakilerle konuşuyordu. Eli yalbırdak hançerli Salman İsmail Ağa'nın karşısında durdu. Ona bir şeyler söyledi, çok sertti. Yüzü, elleri, tüm bedeni bir yay gibi gerilmişti. İsmail Ağa'nın gülüşü yüzünde dondu kaldı. Salman yayından boşanırcasına fırladı, karşısına dal evine çıktı, onun koluna yapıştı. Salman kolunu bir silkeledi, dal evine ta aşağıya savruldu. Vardı nar ağacının yanına düştü, bir daha da yerinden kalkamadı. Emine'yi fırlatmasıyla şaşkın kala kalmış İsmail Ağa'nın tam yüreğinin üstüne elindeki hançeri saplaması bir oldu. Hançeri üst üste tam üç kere garç garç soktu çekti, çekti soktu. Fışkıran kan kayalığın arasına göllendi, kaynadı köpürdü. Kayalar toprak ağanın köpüren kanını yuttu. İsmail Ağa eli göğsüne yapışmış kayaların üstünden, sırtını dönmüş kaçan Salman'ın arkasına düştü. Onu kaktüs ağalının ucuna kadar kovaladı, oraya boylu boyunca sırt üstü serildi. Eli daha göğsünü sıkı sıkıya tutuyor, yüzü de cap canlı, hançeri yemeden önceki gibi gülüyordu. Bu anda da kurşunlar cıvıladı. Emine yerinden kalktı koştu, İsmail Ağa'nın üstüne atıldı, ağlayarak onu kucakladı. Sefer Salman'ın ardına düştü. Dağda sabaha kadar kurşunlar öttü. Sonra sabahleyin kanter içinde önde Sefer, arkada çangal bıyıklı Hasan Hüseyin konağa geldiler. Avlu kapısında durdular, hep birden kapının üstündeki kabartma yıldıza baktılar. Yıldızı ceviz ağacından Abbas Usta günlerce uğraşarak yontmuştu. Yıldız kimi vakitler gökteki yıldızlar gibi şavkıyordu. Onlar yıldıza bakarlarken Salman arkalarında duruyordu, görmediler.
Bak Mehmet, işte tam buradaydı. Şurada, sütleyenin çukurunda. Buradaydı dedi Mehmet. Kan da fışkırmıyor. Fışkırmıyor dedi Mehmet. İki çocuk nar ağacından kale boynuna kadar merdiven merdiven yükselen kayalığın her kovuğunu, yarığını, deliğini aradılar, aradılar. Aradıklarını bir türlü bulamadılar. Öfkeden cinleri tepelerine üşüştü, ses çıkarmadılar. Yönlerini aşağıya, ovaya diktiler. Ova anavarza kayalıkları ince bir duman altında kalmıştı. Dumanın ardından arada sırada bir cam, bir çelik parıltısı parlayıp sönüyordu. Ellerini bellerine vererek içlerine kapandılar. Kuş daldan dala öfkeyle uçup gelerek burunlarının ucunda kanat çırpıncadır ki kendilerine geldiler. Hemencecikte yeniden çok eskiden değerli bir şey yitirmiş gibi kayaların arasında aranmaya başladılar. Kale boynundan gelen kalabalık yanlarından geçerek onlara bir şey söylemeden köye indiler. Onlar kalabalığın farkında bile olmadılar. Durmadan aranıyorlar, her sütleyenin dibine uzun uzun bakıyorlardı. Sonunda umudu kestiler, sallanarak yorgun ırmağın kıyısına indiler, çakılların üstüne oturdular. Oturur oturmaz da hemen ayağa fırladılar. Aşağıdan suyun kıyısından kapkara giyinmiş, yağız bir ata binmiş bir atlının önünden hoplayarak zıplayarak, perçemi alnına dökülmüş, gözleri fal taşı gibi açılmış, sapsarı bir kesik baş geliyordu. Bir süre kesik başı beklediler, atlı onlara bir kurşun atımı yaklaşınca yukarıya, Angıt kayasına doğru aldılar, yatırdılar. Soluk soluğa oraya geldiler ya, tam kurtulduk derken atlı önlerinde bitiverdi. Köye yüz geri ettiler. İlk evlere geldiklerinde atlı gene karşılarındaydı. Sağa döndüler, sola döndüler, atlı hep karşılarındaydı. Kesik başsa ortalarda gözükmüyordu. Üstlerindeki kuşun vıcırtısı ortalığı almış, dünyayı velveleye vermişti. Birden vıcırtısını kesen kuş, gözleri kör edecek kadar parlak bir ışık topağı oldu. Hışılayarak atlının üstüne indi, yöresinde çelikten bir halka çizdi. Atlı sersemlemiş, ne yapacağını bilemiyor. Atının dizginine yapışmış, atın boynuna yatmış, çırpınıp duruyor. Kuşsa onun yöresini halkalayarak dönüp duruyordu hızla. Az bir zamanda kuş atlının yöresine sayısız halka döşedi. Mustafa bağırdı. ''Çık ulan erkek sen halkaların dışına. Çık bakalım da görelim senin yiğitliğini.'' ''Çık bakalım.'' dedi Mehmet de. Atlı ''Ben Salman değilim.'' dedi. ''Hem de öyle bir çıkarım ki parmağınız ağzınızda kalır. Kuşunuzun çizdiği halkalar da beş para etmez.'' ''Eder.'' diye övündü Mustafa. ''Sen o kuşun kim olduğunu biliyor musun?'' ''Biliyorum.'' dedi Atlı. ''Vay be.'' dedi Mehmet biliyormuş. ''Vay be.'' dedi Mustafa. ''Amma da yalancı.'' Kesik baş çıktı ortaya yandaki dut ağacının gövdesinin ardından. Ben de biliyorum o kuşun kim olduğunu diye güldü. Bildin ki ne olacak? Bak bak. Mustafa da gülmekten kırılıyordu. Bak bak kesik baş. Bak başının yöresine kaç tane halka çizdi akkuş. Bakın ikiniz de çelik kafesin içinde kaldınız. Kıyamete kadar burada, bu köyün ucunda, bu kafesin içinde kalacak. Burada çürüyüp döküleceksiniz. Ben Salman değilim dedi atlı. Ben de o değilim dedi kesik baş. Öyleyse neden kalalım kıyamete kadar bu kuşun yaptığı kafesin içinde? Kalacaksınız işte dedi Mustafa. Biz istedik dedi Mehmet. Biz istedik. Kuşumuz da size kafes ördü. Ben de yakarım bu kafesi dedi atlı. Sen de yakamazsın bu kafesi. Sen de dışarıya çıkamazsın. İstersek şimdi kuşumuz size öyle bir kafes daha örer ki siz çıkmak değil içeride soluk bile alamazsınız. Biz size ne yaptık ki siz bunu yapıyorsunuz? Biz Salman değiliz. Biz buradan geçiyor, uzak yerlere gidiyorduk. Siz yolumuzu kestiniz, bizi kafese koydunuz. Biz Salman değiliz ki, iki kişi bir Salman olabilir mi? Siz Salmansınız. Şimdi Kocabaş sizin kim olduğunuzu bilir. Haydi Kocabaş, bunlar Salmansa parçala Kocabaş. Mustafa yataktaydı. Anası onun başına sirkeye batırdığı havluyu koyuyordu. Mustafa bir şeyler sayıklıyor, uzun konuşuyor, sözlerinin arasında çok çok da kuş olan Mehmet, yetiş Mehmet, ak küçücük kuş, kesik baş, Salman, koca baş, tek boynuzlu İskender geçiyordu. Çocuğun bacakları çözülmüş, yukarısı da neredeyse çözülecekti. Abbas Usta çocuğu mağaradan getirdikten sonra yatağa yatırdıktan bu yana onun bacaklarını, kollarını, sırtını, karnını, özellikle omuzlarını, boynunu yumuşacık ov ha ov ediyordu. Korkma Zerah Hatun, korkma. Az sonra kendine gelir. Kolay değil. Mağaranın içinde o kadar bir süre kalmak kolay değil. O kadar süre korkunun kucağında delirmek. Gene iyi dayanıyor Mustafa. Bu çocuğun sinirleri çelikten. Bütün köy, bütün dünya, sen, ben, şu Mehmet çocuğun dışında herkes ona karşı. Onu korkudan öldürmek için hepimiz canımıza, dişimize takmış uğraşıyoruz.
Doğrusun dedi Zehra Hatun. Doğrusun ya Abbas ağam. Sen doğrusun ya, ben ne yapayım ben? Bu çocuğu nereye götüreyim? Koca İsmail ağanın mezarını bu gurbet ellerde koyup da nerelere gideyim?
Üzülme, yarın sabaha hiçbir şeyi kalmaz Mustafa'nın. Kaya gibi sağlam, akıllı bir çocuk.
Zero, Hasan Ağa, Hazal, Pero, Abbas Usta, Kuşoğlan, Mehmet, Mehmet'in babası Avcı Ali Çavuş, öteki komşular evi doldurmuşlar, Mustafa'nın başında bekleşiyorlar, çocuğun her sayıklamasında, her gözlerini açışında seviniyorlardı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.